Ayrım 11, sayfa 153. Sınıfta proje tabanlı öğretimi uygulama. PTÖ hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından karmaşıktır. Öğretmenler için planlama ile başlayan değerlendirme ile son bulan birçok farklı rol gerektirir. Öğrencilerin de birçok farklı rol üstlenmesi, öğretmenlerin ise öğrencilere yeni rollerini nasıl yerine getireceklerini öğrenmeleri için yardım etmeleri gerekir. Bu bölümde öğretmenlerin sınıflarında süreci planlama ile başlayan proje tabanlı öğretim (parantez içinde PTÖ) çalışmalarını nasıl yerine getirebilecekleri irdelenecektir. Planlama. Etkili öğretim bir amaçla başlar ve bu amaç öğretmenin sonraki öğretimsel çabalarına rehberlik eder. Örnekteki öğretmenin birçok amacı vardı. O öğrencilerine kirlilik ve yaşadıkları alanın bu durumdan nasıl etkilendiğini öğretmek istiyordu. O aynı zamanda proje sürecinde işbirlikli çalışmayı öğrenmelerini ve gelecekte kendi öğrenmelerini yönetme yeteneğini geliştirmelerini istiyordu. Bu çoklu amaçlar PTÖ'nün kendine özgü özellikleridir. İkinci planlama görevi çalışma için konuyu tanımlamaktadır ve sonra öğrencilerin araştırmaları için problem konusundaki terimleri sınırlamaktır. PTÖ için problem, soru ya da konular birkaç kaynaktan elde edilebilir. Bunun için ilk olarak programdan yararlanılmalıdır. Diğer bir yol ise gerçek yaşamda yer alan öğrencileri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen güncel problem ya da konulardan yararlanmaktır. PTÖ sürecindeki diğer bir öğretmen planlama görevi hem yazılı hem de teknolojik kaynakları düzenlemektir. Uygulama. Sınıflarda PTÖ'yü uygulamanın ilk adımı öğrencileri probleme yöneltmektir. Örnekte öğretmen Berdan Nehri'nin kıyısı ile ilgili güncel ve eski fotoğraflar göstererek öğrencileri tartışmaya yöneltebilir. Etkili bir problem birkaç önemli özelliğe sahiptir. Birincisi öğrenciler için gerçek ya da anlamlı olmasıdır. İkincisi anlaşılır ve öğrencilerin araştırma çabası için başlama noktası sağlamalıdır. Sonuncusu ise öğrencileri araştırmalarında çoklu seçenekler sağlayan açık uçlu ve karmaşık olmalıdır. Öğrencileri probleme yönelttikten sonra öğretmenlerin çalışma takımlarını düzenlemesi gerekir. Çalışma takımları düzenlendikten sonra ortalama hedefler ve final projesi için zaman çizelgesi oluşturmak için takımların çabalarını yapılandırmalıdır. Öğretmenin görevi zaman çizelgelerini farklı gruplara periyodik olarak tanıtmak ve onların ilerlemelerini kolaylaştırmaktır. Her grubun temel görevi bilgi toplama ve analiz etme için çabalamaktır. Öğrenciler oluşturdukları ürünlerini seyirciler önünde sergilemelidir. Bu sadece çalışılan konu ile ilgili görüş açısı oluşturmaz, aynı zamanda sosyal beceriler de kazandırır. Proje tabanlı öğrenme ve değerlendirme. PTÖ'de değerlendirme hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından uygulama sürecinde olduğu gibi karmaşıktır. Bunu açık hale getirmenin en iyi yolu planlama aşamasında öğrenci öğrenmeleriyle performansının nasıl ve hangi değerlendirme yöntemleriyle değerlendirileceğine öğrencilerle birlikte karar vermektir. Buna bağlı olarak değerlendirme ölçütleri hazırlanarak değerlendirme formları, kontrol listeleri gibi değerlendirme materyalleri planlama aşamasında öğrencilerle paylaşılmalıdır. PTÖ'de öğrencilerin süreç içindeki öğrenme, performans ve ürünlerine yönelik gelişimlerini doğrudan açık ve net bir şekilde belirlemeyi sağlayacak birden fazla yöntemin birlikte kullanılmasıyla otantik olarak gerçekleştirilmelidir. Öğrenci öğrenmeleri otantik kağıt kalem testleriyle ölçülebileceği gibi öğrencilerin öğrenmelerini gerçek yaşam deneyimlerinde kullanabilecekleri performansları üzerinden de değerlendirilebilir. PTÖ sürecinde öğrencilere değerlendirme becerilerine ilişkin önemli deneyimler sağlanır. Öğrenciler kendi kendilerini ve diğerlerinin performans ve ürünlerini değerlendirmeye ilişkin önemli olanaklar sayesinde değerlendirme becerileri kazanır. Gerek öğrenme, gerekse değerlendirme sürecini öğrencilerin farkındalıkla yürütmelerinin son derece önemlidir. Öğrencilerin öğrenme ve değerlendirme sürecinde öz yönetim becerilerinin gelişmesi bunlara ilişkin deneyimler yaşamalarına bağlıdır. Bu noktada PTÖ öğrencilere önemli olanaklar sağlar. Stinks'e göre öğrenmelerinde öz yönetime geliştirmeyi yardım etmesi için öğrencilerin değerlendirme sürecinin başından itibaren değerlendirmeye katılmaları gereklidir. Bunun için öğretmenler planlama aşamasında projelerini tamamladıklarında öğrencilerinden ne beklendiği hakkında bilgi vermeli. Süreç içerisinde gelişmelerini tartışmak ve geri bildirim vermek için öğrencilerle görüş alışverişinde bulunmalı. Öğrencilerin birbirlerine geri bildirim vermelerini sağlamalı. Öğrencileri öğrenmelerindeki gelişmelerini kişisel değerlendirmeler yoluyla değerlendirmeleri için yüreklendirmelidir. PTÖ yaklaşımının çok çeşitli süreçler ve bileşenlerden oluştuğu görülmektedir. Buna bağlı olarak değerlendirme bu süreç ve bileşenlerin çok iyi bütünleştirilmesini gerektirir. Kalçak and Egan, değerlendirmenin PTÖ'nün parçalarının bütünleyici olarak yapılması ve 3 aşamadan oluşması gerektiğini ileri sürer. İlk olarak öğretmen PTÖ'ye başlamadan önce formal olarak yazılı bir ön değerlendirme ya da konu hakkında öğrencilerin bilmeleri gerekenlerle ilgili informal sorular belirlemelidir. Eğer öğretmen öğrencinin araştırma yapılacak konu ile ilgili az bilgiye sahip olduğunu anlarsa, daha öğretmen merkezli temel bilgiyi oluşturmak için kullanılabilecek bilgi merkezli dersler yürütebilir. Bu veriler kaynak toplama kadar grupları düzenleme için değerli bilgi sağlar. İkinci olarak değerlendirme PT dersler için de değerli bilgi sağlar. Kontrol listeleri ve derecelendirme ölçekleri öğrencilere projelerindeki ilerlemeleri kadar öğrenmeleri hakkında da önemli geri bildirim sağlar. Üçüncü olarak değerlendirme öğrencilere final projeleri ve diğer öğrenciler için ne kadar etkili bir sunum yaptıkları hakkında değerli bilgiler de sağlar. Sunumlar sürecinde kullanılan derecelendirme ölçekleri zayıf ve güçlü yönler hakkında veri sağlar. Yukarıdaki görüşlerden hareketle PTÖ yaklaşımında planlama aşamasından öğrenci ürünlerinin paylaşımı aşamasına kadar olan sürecin tamamındaki tüm veriler değerlendirme için değerli kabul edilmelidir. Sadece öğrenci öğrenme ve ürünlerine odaklanmak yerine süreç içindeki öğrenci gelişiminin de değerlendirmeye katılması önemlidir. İşbirlikli öğrenme. Öğrenci katılımı öğrenme sürecinin önemli bir öğesidir. Sosyal etkileşim anlamayı arttırır ve katılımı teşvik eder. İnsanlar öğretme hakkında düşündüğünde neredeyse herkesin zihninde sınıfın karşısında açıklama yapan, tahtaya yazı yazan ve soru soran öğretmen oluşur. Bu yaklaşım beceriler, kavramlar ya da düzenlenmiş bilgi yapıları gibi İçeriğin belirli türlerini öğretmek için etkili olabilir. Bazı hedeflerle öğrencilerin karşılaşması için öğretmenin sınıfın karşısında açıklama yapması etkili bir yol değildir. Öğrenciler sürekli olarak öğretmenin söylediklerini ya da kendi kendine söylediklerini işitirler. Oysa çocuk yeteneklidir ve bu denli basit çalışmak istemez. Diğer taraftan en sık karşılaşılan problem motivasyondur ve öğretmenin sürekli olarak konuştuğu, öğrencinin dinlediği koşullarda motivasyon düşer. Bu koşullarda tek mantıklı olan sosyal etkileşimli öğretme stratejilerini kullanmaktır. Öğrencilerin dinleme yetenek ve eğilimlerini geliştirme, sınıf arkadaşlarıyla projeler üzerinde çalışma, problemleri işbirlikli olarak çözme eğitimin önemli hedeflerindendir. Bu hedefler için öğretmen merkezli öğretime alternatif olarak tüm gruplu çalışma gereklidir. İşbirlikli öğrenme etkinliklerinin öğeleri. İşbirlikli öğrenme yaklaşımında öğrenciler ortak bir amaç doğrultusunda küçük karma gruplarda birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek çalışma olanağı bulurlar. Grup üyeleri birbirlerine öğreterek ya da işin belirli bir bölümü ile ilgili görevi yerine getirerek yardımlaşırlar. Bütün grup üyeleri verilen materyal üzerinde çalışırlar. Grup üyelerinin öğrenmeleri çeşitli yollarla ölçülerek ölçüte dayalı bir değerlendirme kullanılır. Öğretmen bazı durumlarda sadece rehberlik yapmak amacıyla müdahale eder. İşbirlikli öğrenme etkinliği planlanırken mutlaka karar verilmesi gereken öğeler aşağıdaki gibidir. Öğretmen-öğrenci etkileşimi. İşbirlikli öğrenme sürecinde öğretmen-öğrenci etkileşiminin bir amacı da bağımsız düşünmeyi özendirmektir. İşbirlikli öğrenme ortak bir amaç ve görevi olan gruplar içinde gerçekleştiği için çoğu grup üyesi için ortak yanıt olanağı sağlayacak düzeyde kapsamlı etkileşimin olması gerekir. Bu yolla grubun kendi performansının farkına varması ve kendine yönelik düşünmesi sağlanmalıdır. Öğretmenin rolü kritik noktalarda müdahale etmek ve ardından geri çekilerek grubun verilen bilgi ya da yeni bilginin üstesinden gelmelerini sağlamaktır. Bu şekilde kısa ama sık müdahaleler sürecinde grup gözlenmeli ve işbirliğine geçilerek üretkenlik ve akıl yürütme ile yöneltilmelidir. Öğrenci-öğrenci etkileşimi. İşbirlikli öğrenme gruplarında öğrenciler arasındaki etkileşim yoğun, uzun süreli ve birbirlerinin öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenme gibi özellikler taşır. İşbirlikli öğrenme sürecinde dönüt, pekiştirme ve destek gruptaki öğrenciler arasında gerçekleşir. Öğrenci-öğrenci etkileşimi grup etkinliklerinde yoğun olarak gerçekleşir ve en önemli özelliklerden biridir. Görevde uzmanlaşma ve materyaller. İşbirlikli öğrenme sürecinde kazanılacak görev ve öğrenme etkinliğinin yapısını oluşturan materyaller, daha önceden planlanmayı, düzenli ve aşamalı olarak tamamlanmayı gerektirir. Bu öğenin temel işlevi, grup üyeleri arasındaki görüş ve materyallerin paylaşılması ve çabaların düzenlenmesine özendirmektir. Görev ve destekleyici materyaller seçeneği anlamlı öğrenci-öğrenci etkileşimini teşvik eder. Rol beklentileri ve sorumluluklar. Uygun rol belirlemenin işbirlikli öğrenme etkinliklerinin başarısında önemli bir yeri vardır. Gruplara özelleşmiş görevler verilmesinin yanı sıra çoğu zaman bireylere kendi grupları içerisinde araştırmacı, uygulayıcı, kaydedici ve özetleyici gibi özelleşmiş görevler verilir. Rol beklentileri ve sorumlulukları aktarmak ve gerektiğinde model olmak işbirlikli öğrenme etkinliğinin başarısı için önemlidir. Görevleri öğrenciler arasında dağıtmakla kalınmamalı, görevin yerine getirilmesine uygun rollerde dağıtılmalıdır. İşbirlikli görev yapısı oluşturma. İşbirlikli öğrenmenin yukarıda değinilen 4 öğesini uygulamaya geçirmek için işbirlikli öğrenme etkinliğine yönelik bir görev yapısı oluşturmak üzere aşağıda verilen 5 adım izlenebilir. 1. Etkinliğin amacını belirleme. İşbirlikli öğrenme etkinliğinin amacı etkinliğin sonunda beklenen ürün ya da performansı belirler. Öğretmen grup etkinliğinin yönlendiricisi ve lideri olarak öğrencilere kendilerinden beklenen çıktı biçimini ya da kazanımları önceden net olarak açıklamalıdır. Amacın ve amaca ulaşmak için uyulması gereken yönergelerin anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmelidir. Etkinliğin amacını tanıtırken işbirliği ve grup çalışması kültürüne dayalı ortam oluşturmak önemlidir. 2. Görevi yapılandırma. İşbirlikli öğrenme, görevin yapılandırılması boyutuyla herhangi bir grup etkinliğinden farklılaşır. Etkin bir görev yapısına ilişkin 4 özellik bulunmaktadır. 1. Olumlu bağımlılık. Tüm grup üyelerinin bir öğrencinin başarısının gruptaki diğer öğrencilerin başarısına bağlı olması nedeniyle yaşadıkları olumlu bağlılık. 2. Bireysel değerlendirilebilirlik. Gruptaki her öğrencinin özellikle içeriği öğrenme için süreç boyunca kısa sınavlar, testler ya da bireysel görevlerde sorumluluk almasıdır. 3. Eşit katılım. Tüm öğrencilerin grup etkinliklerine katılım için aynı olanaklara ve kaynaklara sahip olması. 4. Eş zamanlı etkileşim. İşbirlikli öğrenme etkinliğinde tüm öğrencilerin aynı zamanda göreve etkin olarak katılım yoluyla etkileşimin sağlanması. İşbirlikli öğrenme etkinliklerinde adı geçen bu 4 özelliği sağlamak için gruplarda yer alacak öğrenci sayısı, grup üyelerinin nasıl belirleneceği, grup çalışmasının ne kadar süreceği, grup üyelerinin olası rolleri, bireysel ve grup çalışmasına yönelik ödüllerin ne olacağı gibi kararların verilmesi gerekir. 3. İşbirliği sürecini öğretme ve değerlendirme. İşbirlikli öğrenmeye ilişkin diğer önemli bir nokta, öğrencilere işbirlikli öğrenme süreci ya da kültürünü kazandırmaktır. Öğrenciler işbirlikli öğrenme etkinliklerinden yararlanabilmek için gereken işbirlikli öğrenme becerilerine sahip olmayabilirler. İşbirliği becerilerinin temelinde diğerleriyle aynı kavramsal düzeyde düşünce ve duygu değişimi gerçekleştirebilmek vardır. Kaucek and Egen'e göre İşbirliği becerileri öğrencilerin etkileşimli işbirliği etkinliklerinde yararlanmaları ve öğrenmelerini sağlayacak etkileşim becerileridir. Bunlar dinleme, yapıcı olarak aynı fikirde olmamayı öğrenme, geri bildirim verme, sonuca ulaşma, gruptaki tüm üyelerin katılımıdır. Bu beceriler işbirliği etkinliklerinde öğretilmeli ve geliştirilmelidir. 4. Grup performansını izleme. İşbirlikli öğrenme sürecinde gözlem yapılmalı ve gerektiğinde müdahale edilmelidir. Öğrencilere gereken bilgiyi nerede bulacaklarını anlatma, görevin nasıl tamamlanacağını anlatma, oluşturulacak ürün için rehberlik etme ya da grubun amacını başarmasında kullanılabilecek süreci modellemeye yönelik olarak gözlem yapılmalıdır. Öğrencilerin sıkı bir şekilde gözlenmesi ve grubun gelişiminin engellemeden olası sorun ya da sıkıntı yaratacak noktaları öngörmek gerekir. İzleme etkinliğinin en temel gerekçeleri grubun yardıma ihtiyacı olduğu zamanı belirlemek, çıkış noktası olmayan tartışmalara girmiş grupları yönlendirmek ve baskı altında kalan gergin grup üyelerine destek ve teşvik sağlamaya yönelik olarak gözlemektir. 5. Geri bildirimlerde bulunma. İşbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerinde grup değerlendirmesi yoluyla işbirliği becerileri değerlendirilebilir. Öğrencilerin değerlendirme formları aracılığıyla birbirlerinin işbirliği becerileri hakkında geri bildirimde bulunmaları işbirlikli öğrenme sürecinde otantik bir değerlendirme sağlar. Takım odaklı işbirlikli öğrenme etkinlikleri. Takım odaklı işbirlikli öğrenme etkinlikleri üzerine yapılan araştırmalar, öğrenci takımlarının öğrencilerin bireysel işbirliği becerileri, öz saygı ve başarılarını arttırabileceğini göstermiştir. Öğrenci takımları, başarı bölümleri, parantez içinde ÖTBB. Öğretmenler ÖTBB'ni kullanırken başlangıçta içerik ya da becerileri normalde yaptıkları gibi sunarlar. Örneğin bir konuyu öğretirken doğrudan öğretim stratejisini kullanarak sunduktan sonra kavram ya da beceriyi bireysel olarak çalışma, öğrencilerden ek örnekler isteme ya da kavrama ilişkin temel karakteristik özellikleri istemeden çok öğrencilerin yapılandırılmış gruplarda işbirlikli görevlerde çalışmalarını sağlarlar. Öğrenciler içeriği anladıklarında öğretmen tarafından bireysel olarak değerlendirilerek gelişim puanları hesaplanır. Bunların ortalamaları her grup için hesaplanır. Grupların gelişim puanları belirlenir ya da bağımsız çalışma zamanı, öğrenme için öncelikler, bülten tahtasında resim ya da belge gibi grup ödülü alırlar. Boric'e göre ÖTBB öğrenme etkinliklerini planlarken aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir. 1. Öğretilecek içerik ya da becerileri belirleme. 2. Her konu için öğrencilerin gözetim gerektirmeden sıralarında yapacakları ödevler için materyal ve büyük grup sunumlarını planlama. 3. Öğrencilerin grup içindeki görevlerini planlama. 4. Gelişim puanlarını planlama. 5. Grup ödüllerini planlama. Takımlar, oyunlar, turnuva. Parantez içinde TOT. TOT tekniğini ÖTBB ile benzerlik gösteren işbirlikli öğrenme etkinliğidir. Öğrenme süreci 4 ya da 5 kişilik grupların çalışma yaprakları ile işbirlikli olarak çalışmasıyla gerçekleşir. Farklılık ise çalışma sürecinin sonunda bireysel olarak kısa sınav yapılmasının yerine öğrenciler çalıştıkları konu ile ilgili akademik oyunlar oynarlar. Birleştirme 2. Grupta yer alan öğrenci sayısına bağlı olarak birden çok alt göreve bölünen bir akademik görev üzerinde çalışmak amacıyla 4-6 üyeli gruplar oluşturulur. İlk grupta alt görevler belirlenir. Öğrenciler bu görev ile ilgili çalışmalarını aynı görev üzerinde çalışan arkadaşlarıyla sonuçları paylaşmak üzere yeni grup oluşturarak çalışırlar. Bu yeni gruplar uzman gruplar olarak kabul edilir. Uzman grupta yer alan öğrenciler çalışmalarını karşılaştırarak diğer grup üyeleri tarafından gözden kaçırılan noktaları belirleyerek birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederler. Uzman grupların sonuçları paylaşma, tartışma ve değişiklik yapma gibi çalışmaları tamamladıktan sonra üyeler kendi takımlarına geri dönerler. Üyeler kendi sorumlulukları ile ilgili olarak takım üyesi arkadaşlarının öğrenmelerine yardımcı olurlar. Bu teknikte öğrencilerin öğrenmelerini belirlemek için bireysel kısa sınavlar yapılır. ÖTBB'de olduğu gibi hem genel grup puanı hem de geçmiş performansına dayalı olarak bireysel gelişim puanı verilebilir. En yüksek puanlara bağlı olarak takım ve bireysel ödüller verilir. Takım destekli bireyselleştirme, parantez içinde TDB, bireyselleştirilmiş ve iş birlikte öğrenmenin bazı özelliklerini kapsar. Ortaokul düzeyi matematik sınıfları için tasarlanmış olmasına karşın bireyselleştirilmiş öğrenme materyallerinin, parantez içinde çalışma kağıtları, soru setleri, soru ve yanıtlar oluşturabileceği herhangi bir konu ya da sınıf düzeyinde uygulanabilir. TDB'de düzey belirleme testi ya da geçmiş öğrenme ile belirlenen bir düzeye yönelik olarak bireyselleştirilmiş materyaller yoluyla öğrenci çalışmaya başlar. Öğrenciler sınıf başarısının heterojenliğine bağlı olarak farklı düzeyde çalışabilirler. Ardından öğrenciler tüm başarı düzeylerini temsil edecek öğrencilerden oluşan gruplarda çalışır. Takım içi heterojenliğe bağlı olarak takım üyelerinin çalışmaları kontrol etmeleri sağlanabilir. Her ünitede kısa sınav yapılır. Takım puanları takım üyeleri tarafından her hafta biriktirilen ünitelerin ortalama sayısına ve ünite kısa sınavlardan aldıkları puanlara dayandırılır. Minimum sınav puanı ortalamasıyla önceden belirlenmiş sayıda üniteyi tamamlayan takımlar için bir ödül belirlenir. Beyin temelli öğrenme. Son yıllarda hız kazanan araştırma alanlarından biri de beyindir. Beyin araştırmalarında ortaya çıkan bilgilerin etkili öğrenme öğretme alanındaki yansımaları beyin temelli öğrenme parantez içinde BTÖ alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur. BTÖ alanı beynin yapısı, işlevleri ve işleyişi ile ilgili bilgileri öğrenme öğretmeye uyarlayarak beyinle uyumlu öğrenme ve öğretme yöntemleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu bölümde beyin araştırmalarında elde edilen temel bilgiler kısaca açıklanmıştır. Ayrıca beyin ile ilgili bilgilerin etkili öğrenme öğretme için yansımaları özetlenerek uygulamaya ilişkin önerilerde bulunulmuştur. Beyin sağ ve sol yarı küre olarak iki bölümden oluşmaktadır. Bu yarı küreler arasındaki corpus callosum denilen bir lif demeti bulunur. Beynin yarı kürelerini bağlayan bu bağ bilginin yarı küreler arasında özgürce değişimini sağlar. Her beyinde küçük girintiler özgün olmasına karşın temel girinti ve kıvrımlar tüm beyinler için aynıdır. Bu kıvrımlar her yarı kürede 4 lob olarak bölümlenir. Her lob belirli fonksiyonlar için özel eğilim gösterir. Bu bölümler alın lobu, çeper lobu, ense lobu ve şakak lobudur. Alın lobu düşünme ve planlama ile ilgilidir. Bunlar beynin merkezi kontrolünü yürütme ve mantık, üst düzey düşünme becerileri problem çözme ve duygusal sistemde aşırılığı düzenleme gibi işlevlerdir. Kafanın arka üst kısmında bulunan çeper lobu, uzamsal eğilim hesaplama tanımının belirli türleri ile ilgilidir. Beynin arka kısmının ortasında bulunan ense lobu neredeyse sadece görme işlemleri için kullanılır. Kulakların üstünde bulunan şakak loblarının görevleri ses, müzik, yüz ve objeleri tanıma ve uzun süreli belleğin bazı bölümleriyle ilgilidir. Daha çok sol lobun bu işi üstlenmesine karşın bunlar konuşma merkezinin bulunduğu loblardır. Beynin ortasındaki alan limbik sistem olarak da bilinir. Bu alanda hipokampüs, talamus ve badem biçimindeki amigdala bulunmaktadır. Duygular, uyuma, dikkat, beden düzeni, hormonlar, cinsellik, koku alma ve beyin kimyasallarının çoğunun üretimi bu bölgenin sorumluluğundadır. Aşağıdaki resimde beynin önemli işlev alanları görülmektedir. Resim 6.5. Beynin işlev alanları. Görselde beyin resmi vardır ve beynin bölümleri işaretlenmiştir. Beynin sinir hücreleri olan nöronlar, hücre gövdesi, dendrit adı verilen ince dallar ve akson adı verilen uzantılardan oluşur. Resim 6.5'te nöronun yapısı görülmektedir. Beyindeki bilgi akışı ve depolanması nöronlar arasındaki ilişkilerin bir sonucu olarak gerçekleşir. Beyne bir uyarıcı gönderildiği zaman bu uyarıcıyı nöron gövdesinde bir elektrik akımı yaratır. Bu akım nöron gövdesinden aksona doğru hareket eder. Bu akım akson ucunda nörotransmitter adı verilen kimyasallar aracılığıyla diğer bir nöronun dendritlerine aktarılır. Bu işlem nöronlar arasında devam etmesiyle beyinde bir ağ oluşur. Resim 6.7'de elektriksel ve kimyasal sinyalleri kullanan sinir iletimi görülmektedir. Resim 6.6 nöronun yapısı. Resim 6.7 beyindeki sinir iletimi. Hücre gövdesi bir elektrik akımını aksonlara gönderdiği zaman bir hücrenin dendritleriyle başka bir hücrenin aksonları arasında sinaptik bir boşluk oluşur. Bu sinaptik boşlukta kimyasallar salgılanmaya başlar. Bu kimyasal tepkiler birbirlerine bağlanan dendritlerin ucunda yeni bir elektrik enerjisi oluşumunu tetikler. Bu enerji elektriksel enerjiden kimyasal enerjiye, kimyasal enerjiden elektriksel enerjiye dönüşerek hücreler arasındaki bağlanmayı sağlar. Bu sürecin sonunda beyinde öğrenme gerçekleşir. Beyin temelli öğrenmenin ilkeleri. Beyin temelli öğrenmenin ilkeleri. İnsan beyni ve onun çalışması ile ilgili bilgilerin artması, eğitimcilerin bu bilgiler ile ilgili çıkarımda bulunma ve uygulamalarını bu doğrultuda yürütme zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Kane and Kane, beyin temelli öğrenmenin genel kuramsal temelini oluşturabilecek 12 ilke oluşturmuştur. Bu ilkeler aşağıdaki gibi özetlenmiştir. 1. Beyin paralel bir işlemcidir. İnsan beyninin duygu, düşünce, hayal ve eğilimleri birlikte işleme ve birçok işi birlikte yürütme özelliğinden hareketle iyi bir öğretimin beynin tüm yönleriyle işleyişini sağlayacak öğrenci deneyimlerinin bir orkestra gibi yönlendirildiği öğretim olması gerekliliği kendini göstermektedir. Eğitim böylesine bir yönlendirmeyi sağlayacak yaklaşım ve yöntemlere dayalı olarak gerçekleştirilmelidir. 2. Öğretme tüm fizyolojiyle ilgilidir. Beslenme, uyku ve fiziksel hareket beynin yaşamını, işlevlerini ve öğrenmesini sürdürebilmesi için çok önemli bir role sahiptir. Beyinde hareketin işlediği yer, parantez içinde beyincik, ile yeni öğrenmelerin işlendiği yer aynıdır. İnsanın fizyolojik fonksiyonlarını etkileyen her şey öğrenme yeteneğini de etkiler. Beslenme, stres yönetimi, egzersiz ve rahatlık, sağlıklı olmanın diğer öğeleri gibi her yönden öğrenme süreci ile ilişkilendirilmelidir. Benzer olarak ilaçların öğrenmeyi engelleme özellikleri bilinerek kullanımları kontrollü olmalıdır. Alışkanlık ve inançlar fizyolojik yönden etkilidir. Bunlar değişime direnç gösterme ve yavaşlatma yoluyla giderek kişilik özelliği haline gelerek öğrenmeyi etkiler. Zamanlama, bireysel özellikler, tekrar eden olaylar ve özel dönemler de öğrenmeyi etkiler. 3. Anlam arayışı içseldir. Anlamların araştırılması insan beyninin en temel ve yaşamsal özelliğidir. Anlamlandırmanın yönlendirilebilir ya da odaklanılabilir oluşu eğitim için çok temel bir ilkeye dönüştürülebilir. Öğretim ortamlarının öğrenciler için anlamlı, heyecan verici, çok fazla seçim olanaklarına dayalı ve gerçek yaşamı yansıtması gerekir. Bunun yanı sıra öğrencilerin merak, keşfetme, yenilik gereksinimlerine yanıt verecek, aynı zamanda karmaşık ve zorlamayı sağlayacak niteliklerde olması gerekir. 4. Anlam arayışı örüntüleme ile oluşur. Beynin anlam oluşturmasına ilişki kurma, duyguları katma, bağlam ve örüntüler oluşturma önemli katkılar sağlar. Öğrenenler sürekli olarak örüntüleyerek algılar ve anlamlar yaratırlar. Örüntüleme, enformasyonun anlamlı organizasyonu ve sınıflandırılması işaret eder. Bu engellenemeyecek ancak yönlendirilebilecek bir durumdur. Hayal kurma, eleştirel düşünme, karar verme ve problem çözme bir örüntüleme yoludur. 5. Örüntülemede duygular çok önemlidir. Öğrenme, bireyin öz saygı, beklentileri, gereksinimleri, sevgi, kaygı gibi duygularından etkilenir. Duygular ve biliş birbirlerinden ayrılmaz. Duyguların olumlu olması öğrenme üzerinde olumlu etkiye neden olurken, olumsuz olması da tam tersi bir etkiye neden olmaktadır. Öğretim ortamlarında öğrencilerin duygu ve tutumlarının dikkate alınması ve daha sonraki öğrenmeleri belirleyecekleri bilinmelidir. duyuşsal iletişim stratejileri kullanılarak yansıtma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye olanak sağlayan öğrenme ortamlarında sevgi, saygı ve demokratik bir yapının hakim olduğu destekleyici bir ortamın oluşturulması önemlidir. Duyguları öğrenmeye katmak için müzik, oyun, drama ya da öykülerden yararlanmanın yanı sıra öğrenmeyi ve insanları sevme konusunda öğretmenin iyi bir model olması, sınıfta kutlamalar ve eğlenceler düzenlemesi, öğrencilerin çeşitli konularda duygularını yansıtıcı etkinlikler yapılması gereklidir. 6. Beynin parçaları ve bütünleri aynı zamanda işler. Beynin iki yarım küresi arasında sıkı bir iletişim vardır. Beyinde enformasyonların düzenlenmesi için iki ayrı ancak eş zamanlı bir eğilim bulunur. Birisi enformasyonu parçalara ayırırken diğeri bütün olarak algılayarak değerlendirir. Bilginin gerek parçaları gerekse bütünü ihmal edildiğinde öğrenme bundan olumsuz etkilenir. Öğrenmenin birikimli ve gelişimsel olması nedeniyle iyi bir eğitim zorunlu olarak bilgi ve becerileri zaman içinde yapılandırır. Bununla birlikte parçalar ve bütün kuramsal olarak karşılıklı etkileşim içindedir. Birbirinden anlam çıkarır ve paylaşırlar. 7. Öğrenme hem çevresel hem de odaklanmış dikkati gerektirir. Beyin doğrudan odaklandığı enformasyonun yanı sıra dikkatinin dışında kalan enformasyon ve uyarıcıları da içerir. Bunlar bir sınıf ortamındaki duvarların rengi gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra öğretmen ya da öğrencilerin beden dili gibi dışsal uyaranlar olabilir. Beyin öğrenme ya da iletişim ortamındaki tüm dışsal uyaranlara yanıt verir. Bu nedenle çevresel enformasyonlar öğrenmeyi desteklemek için bilinçli olarak düzenlenmelidir. Öğrenme sürecinde öğrencilerin odaklanılan konu dışındaki resim, tablo ve benzeri materyaller, gürültü, sıcaklık gibi koşulların öğrenmeye etkisi göz önünde bulundurularak düzenlemeler yapılmalıdır. Müzik kullanma, tam yerinde verilen bir ip ucu, öğretmenin duyguları, mimikleri önemli etkiye sahiptir. 8. Öğrenme her zaman bilinçli ve bilinç dışı süreçleri içerir. Çevresel olarak algılanan pek çok işaretin bireyin özel dikkat ve etkileşimi olmaksızın bilinçaltı düzeyde beyne ulaştığı ve daha sonra bunların biraz gecikmeyle de olsa ortaya çıktığı güdü ve kararları etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle öğrenme etkinlikleri öğrencilerin bilinç dışı süreçlerden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayacak biçimde düzenlemelidir. Öğrencileri uygun işlemlerle deneyimlemedikleri için çoğu öğrenme çabaları boşa gider. Aktif işleme öğrencilere neyi nasıl öğrendiklerine yönelik farkındalık kazandırır. Bunun sonucunda öğrenciler öğrenme ve bireysel amaçlar oluşturma sorumluluğu üstlenmeye başlar. 9. En az iki farklı türde bellek vardır. Uzamsal bellek sistemi ve mekanik öğrenme için bir sistemler dizisi. Yeniden gözden geçirmeyi gerektirmeyen ve yaşantıların kısa süreli bellenmesini sağlayan doğal uzanımsal bellek sistemi, yaşantılarımızın üç boyutlu ortamda algılanması için yapılandırılmış bir sistemdir. Bu sistem sürekli olarak çalışır ve kolay kolay sınırlandırılamaz. Dün akşamki yemekte ne yediğimizin hatırlanmasının ezber gerektirmeyişi bu sistemle ilgilidir. Yalıtılmış bir ortamda işleme konan olgu ve beceriler beyin tarafından farklı bir şekilde yapılandırılarak pek çok pratik gerektirir. Çarpım tablosu, kelimelerin doğru yazılması, yazım kurallarının doğru kullanılması bu bellek ile ilgilidir. Ezber bazen önemli ve kullanışlı olmasına karşın ezbere dayalı öğretim, öğrenmede transferi kolaylaştırmaz ve anlamanın gelişimini engelleyebilir. Bu noktada eğitimciler öğrencilerin kendi dünyalarını süreçte önemsemeyerek beynin duyuşsal fonksiyonlarını engellemiş olurlar. 10. Olgu ve beceriler doğal uzamsal bellekte yapılandırıldığı zaman en iyi şekilde anlama ve hatırlama gerçekleşir. Dil etkileşimli yaşantılar yoluyla öğrenilir. Sosyal etkileşim ve iç süreçler dili birlikte şekillendirir. Dil öğrenme sürecinin olağan yaşantılarla uyumlulaştırılması, belirli şeylere nasıl anlam verildiğinin örneğini oluşturur. Böyle bir ilişki kurma benimsendiğinde tüm eğitimde geliştirilebilir. Öğrenme, öğretme sürecinde sınıf gösterimleri, projeler, ziyaretler, gerçek yaşantılar ve oyunların görsel olarak betimlenmesi, hikayeler, metaforlar, dramalar gibi pek çok gerçek yaşantıların kullanılması gerekir. Matematik, bilim ve tarih bütünleştirilebilir. Başarı tüm duyguların kullanımına ve öğrenciyi karmaşık ve etkileşimli yaşantılara dahil etmeye bağlıdır. 11. Öğrenme zorlanma ile zenginleşir, tehdit ile engellenir. Beynin performansı korku karşısında düşer. Uygun düzeyde zorlandığında ise üst düzeyde öğrenme gerçekleşir. Performans düşüşünün temel özelliği çaresizlik duygusudur ve bu durumda algısal alan daralır. Öğrencilerde rahat bir farkındalık durumu yaratılmalıdır. Bu durum korkunun alt düzeyinde, zorlamanın ise üst düzeyde olduğu ortam içindeki bir rahatlık oluşturmadır. Bu ortamın sürekli olması, dersin tamamını kapsaması ve öğretmende de bulunması gerekir. Öğrenmeyi çok yönlü olarak yönetme sürecinde kullanılan tüm yöntemler huzurlu farkındalık ortamını etkiler. 12. Her beyin tek ve özgündür. Duyular ve temel duygular dahil tüm bireyler aynı sistemlere sahip olmalarına karşın her beyin farklı şekillerde bütünleşir. Öğrenme beynin yapısını değiştirdiğinden öğrenmenin fazlalığı beynin daha fazla kendine özgü olması anlamına gelir. Eğitim beyin etkinliklerini kolaylaştırmak için en uygun yapıda oluşturulmalıdır. Öğretimin ise tüm öğrencilerin görsel, işitsel, dokunsal ve duyuşsal tercihlerini sergilemelerine olanak vermek üzere çok yönlü olması gerekir. Bireysel farklar göz önünde bulundurulmalı, gerçek yaşamın karmaşıklığını yansıtan sorunlar üzerinde çalışılmalıdır. Bu bilgiler ışığında öğretim programlarının çocukların beyin gelişimlerini ve öğrenmelerini etkili olarak sağlayabilmesi için BTÖ'ye dayandırılması gerektiği ileri sürülebilir. Öğretmenler de bunu sağlayacak ortamları oluşturmalı ve etkinlikleri gerçekleştirmelidir. Bu noktada öğretmenlere şu önerilerde bulunabilir. Sınıfta öğrencilerin duygusal zekalarına hitap eden etkinlikler yapılmalıdır. Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmeye yardımcı olmaya ilişkin olarak anlamlı görev ve ödevler verilmeli. Gerçekleştirilebilir amaçlar belirlemelerine yardımcı olunmalıdır. Öğrencilere zaman yönetimi, derin nefes alma, fiziksel egzersiz, çatışma çözümü ve güncelleştirme gibi stresle başa çıkma stratejileri öğretilmelidir. Öğrencilerde stres yaratıcı etmenler belirlenerek bunların sınıf ortamında bulunmamasına dikkat edilmelidir. Sınıfta baskı ve stresten arındırılmış neşeli ve eğlenceli bir ortam oluşturulmalıdır. Beynin uygun besinlerle beslenmesi için aile ve çocuklar bilgilendirilmelidir. Sınıfın bol miktarda oksijen alması sağlanmalıdır. Bunun için teneffüslerde sınıf havalandırılmalı, çocukların derse su şişeleri ile gelmeleri özendirilmelidir. Öğrencilerin yeterince uyumalarına dikkat edilmelidir. Bu nedenle okulların sabah çok erken başlamaması gereklidir. Çocukların okulda ve evde yeterince hareketli olmaları sağlanmalıdır. Bu nedenle derslerde harekete dayalı etkinliklere yer verilmelidir. Derste dikkat dağıldığında öğrencilerin hareket etmeleri ve gerilmeleri sağlanmalıdır. Beden eğitimi derslerine önem verilmeli ve zamanı arttırılmalıdır. İçerik öğrencilerin yaşantısı, sahip olduğu koşullar ve sevgi durumları ile ilişkilendirilmelidir. Öğrenilen bilgi ve becerilerin gerçek yaşamda nasıl kullanılacağı açıklanmalıdır. Öğrencilere tartışma, haritalama ve yazma çalışmaları yoluyla geçmiş öğrenmelerle ilişki kurabilmeleri için zaman verilmelidir. Öğrenmede yeterince ilişki oluşturmak için güncel olaylardan, aile tarihinden, öykülerden, mitolojiden ve metaforlardan yararlanılabilir. Dersler öğrencilerin çoklu zeka ve öğrenme stillerine göre tasarlanmalıdır. Değişik düzeylerdeki öğrencilere farklı beklentiler içeren görev, ödev ve sorumluluklar verilmelidir. Buna bağlı olarak beyni geliştirmeyi ve öğrenmeyi sağlayacak meydan okuyucu etkinlikler de seçenekli olmalıdır. Bir öğrenci için meydan okuyucu etkinlik diğeri için olmayabilir. Sınıf düzeni ile öğretme ve değerlendirme süreçlerinde demokratik bir sınıf ortamı sağlanmalıdır. Okulda herkese saygılı davranılmalıdır. Bir konu sunulduktan sonra beynin onu işlemesi için zaman tanımalıdır. Konular ara sıra özetlenmeli ve tekrar gözden geçirilmelidir. Bir dersteki kavramlar diğer derslerle ilişkilendirilmelidir. Derste önemli konular sabah erkenden öğretilmelidir. Dersin ilk 10-20 dakikasında yeni konular öğretilmeli, yoklama ve gözden geçirme daha sonraya bırakılmalıdır. Dikkatin toplanmasının zor olduğu zamanlarda aktif katılımı sağlayıcı etkinliklere özellikle önem verilmelidir. Farklı ve birbirini destekleyen yöntem ya da teknikler kullanılmalıdır. Öğrencilere sonuçlar ve yargılar doğrudan verilmemeli, bilgilerden kendilerinin bu sonuçlara ulaşmaları sağlanmalıdır. Evet ya da hayır gibi kısa ve kesin yanıtlı sorular değil, nasıl ve niçin türünde açık uçlu sorular yöneltilmelidir. Müzik ve sanat yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirilmelidir. Ailelere çocukların 3-10 yaş arasındaki bir müzik aleti çalmayı özendirilmesi gerektiği belirtilmelidir. Çocukların çok okumaları ve dili kullanmaları özendirilmelidir. Buna bağlı olarak konuşmadan hareketsiz olarak izledikleri televizyon programlarını sınırlandırmaları sağlanmalıdır. Öğrencilerin bulunduğu ortamlarda ışık, oturma ve benzeri seçeneklerin çeşitliliği ve zenginliği arttırılmalıdır. Öğretme ve değerlendirme süreçlerinin olabildiğince otantik olması sağlanmalıdır. Öğrenme ve değerlendirme sürecinde sürekli olarak geri bildirim verilmelidir. Çoklu zeka kuramı. IQ testlerini insan zekasını sınırlı olarak ele aldığı gerekçesiyle eleştirel bakan Howard Gardner, Zihnin Çerçeveleri adlı kitabında en az 8 zekanın varlığını ileri sürmüştür. Gardner, zekanın doğal bir ortamda zenginleştirilmiş bir çevrede problem çözmek, değişik etkinliklerde kullanmak için daha çok kapasiteye sahip olduğunu ileri sürmüş ve bu zeka alanlarını aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır. 1. Dilsel zeka. Sözel ya da yazılı biçimde ortaya çıkabilecek dili etkili kullanma ve buna dayalı üretimlerle ilgili zeka alanıdır. Dilin yapısını, seslerini, anlam bilimini, söz dizimini, edim bilgisini kullanma kapasitesi olarak tanımlanabilir. Bunlardan bazıları bilgiyi hatırlama, sorgulama, simgesel düşünme, bilgilendirme ve konuşma için dili kullanmadır. 2. Mantıksal matematiksel zeka. Sayıları etkili kullanma becerisinin yanı sıra mantıksal düşünme, problemleri bilimsel düşünme yoluyla çözme, kavramlar arasındaki ilişki ya da örüntüleri ayırt etme, sınıflama, genelleme yapma, formülle ifade etme, hesaplama, hipotez kurma becerilerini kapsar. 3. Uzamsal zeka. Görsel ve uzamsal öğeleri doğru ve soyut biçimde algılama ve değiştirme becerisidir. Görsel düşünme, şekil ve grafiklerle ifade etme becerilerini kapsar. Bu zeka, biçim, şekil, renk, çizgi, şema, doku, oran gibi özelliklerle ilgili yüksek farkındalığı gerektirir. 4. Bedensel kinestetik zeka. Bireyin duygu, düşünce ve üretimlerini bedenini etkili kullanarak yansıtma becerisine sahip olması ile ilgili zeka alanıdır. Bu zeka, zihin ile kas koordinasyonunu, denge, hız, esneklik, el becerisi gibi fiziksel becerileri gerektirir. 5. Müziksel zeka. Müzikal yapıları geniş bir müziksel anlatım aralığında anlama, ifade etme, biçimlendirme ve üretme becerilerine dayalı zeka alanıdır. Bu zeka, ritim, perde, tını, ton, melodi duyarlılığı gibi becerileri gerektirir. 6. Kişiler arası zeka. Başkalarının davranış ve güdülenmelerine duyarlılık ile ilgili zeka alanıdır. Bu zeka, insanların farklılıklarını ayırt etme, onları anlama, davranışlarını yorumlama, iletişim kurma becerilerini gerektirir. 7. Bireysel kişisel zeka. Bireyin kendi davranış, inanç ve düşünce süreçlerinin farkında olmasıdır. Bu zeka, bireyin güçlü ve zayıf yönlerini görmesi, mizacını güdülenmesini, istek ile amaçlarını ve sınırlarını bilme, otokontrol ve öz saygıya sahip olma becerilerini gerektirir. 8. Doğa zekası. Doğal çevreyi anlama, tanıma ve düzenlemeye eğilim ile ilgili zeka alanıdır. Doğa zekası, kişinin çevredeki bitki ve hayvan türlerinin farkında olması ve sınıflandırılması, doğa hakkında öğrenmeyi, sevmeyi gerektirir. Çoklu zeka ve öğretim ortamları. Çoklu zeka kuramına (parantez içinde CZK) Dayalı öğretim için ilk olarak yapılması gereken öğrencileri iyi tanımak, onların zeka alanlarına göre düzeylerini belirlemektir. Öğrencilerin çoklu zekalarını belirlemeye ilişkin yapılacak değerlendirme. Öğretmenlerin öğrencilerin gelişmiş zeka alanlarını belirlemeleri için çeşitli yollarla öğrencilerle ilgili veriler elde etmeleri gerekir. Bunun için aşağıdaki yöntemler izlenebilir. Öğretim etkinliklerinde öğrencilerin performanslarını gözleme, öğrencilerin davranışları ile ilgili gözlem yapma, öğrencilerin ders dışı zamanlarını nasıl geçirdiklerini gözleme, öğrenciye ait geçmiş yıllardan kalan kayıt ve dokümanları inceleme, öğretim etkinlikleri sürecinde öğrenci ürünlerini toplama, öğrenciler hakkında diğer öğretmenlerle görüşme. Öğrencilerin anne babaları ya da onların bakımları ile ilgilenen diğer kişilerle görüşme. Öğrencilerin en güçlü zeka alanları hakkında kendileriyle görüşme. Çoklu zeka ve öğretim. Armstrong, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklardan dolayı öğretmenlerin öğrencileri için çok çeşitli öğretim stratejileri kullanmaları gerektiğini ileri sürer. Bunun yanı sıra öğretmenlerin öğrencilerin zeka alanlarına yönelik etkinliklerinde bir zekadan diğerine geçerek öğrencilerin aktif olarak öğrenmeye katılacakları ve zekalarını da en üst düzeyde geliştirebileceklerine vurgu yapar. Geleneksel sınıflardan farklı olarak her bir zeka, sınıf ortamında bu faktörlerle ilgili öğrenci gelişimini kolaylaştırmak için bütünleştirilebilen, öğrenmeyi destekleyecek ortam gerektirir. Tablo 6.1'de ÇZK'ye dayalı bazı öğretim etkinliklerine yer verilmiştir. ÇZK'ye dayalı öğretim uygulamalarında öğrenci öğrenmelerini değerlendirmenin de çok çeşitli yöntemlerle yapılması gerekliliği kendini göstermektedir. Armstrong'a göre otantik değerlendirme çok kapsamlı araçlar, ölçmeler ve yöntemler içerir. Otantik değerlendirme için en önemli ön koşullardan biri gözlem yapmaktır. Gardner, öğrencilerin çoklu zekalarını en iyi değerlendirme yönteminin onların zeka çeşitleriyle sembol sistemlerini işleme biçimlerini gözleme olduğuna işaret eder. Örneğin öğrenciler mantık oyunlarını nasıl oynar? Makinelerle etkileşimleri nasıldır? Nasıl dans ediyorlar? İşbirlikli öğrenme gruplarında tartışmalarla nasıl başa çıkıyorlar? Öğrencilerin problem çözme ve gerçek yaşamdaki bağlamlarda ürünlerine nasıl biçim verdiklerini gözlemek, öğrencilerin okuldaki konuları öğrenmeye ilişkin yeterlilikleri hakkında en iyi verileri sağlar. Otantik değerlendirme uygulamalarının ikinci önemli bileşeni öğrenci ürünleri ve problem çözme süreçleri ile ilgili belgelerdir. Öğrencilerin performansları, fıkra kayıtları, çalışma örnekleri, video kayıtları, fotoğraflar, öğrenci dergileri, öğrencinin kişisel grafikleri, sosyogram resmi olmayan değerlendirme, öğrenci görüşmeleri, kontrol listeleri, sınıf haritaları gibi çeşitli yollarla belgelenmelidir. Bunun yanı sıra proje görevleri ve öğrenci ürün dosyaları otantik değerlendirmenin önemli bir bileşenleridir. Campbell ise çoklu zeka uygulamalarının değerlendirmeye ilişkin olarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini öğrendikleri genellemeleri, verdikleri örnekleri, kişisel deneyimleri ile içerik arasında kurdukları ilişkiyi ve bildiklerini yeni durumlarda kullanmalarını göstermeleri gerektiğini ileri sürer. Tablo 6.1 Çoklu Zeka Kuramı ve Öğretim Etkinlikleri. Zeka alanları. Dilsel zeka, dili etkili kullanma. İlgi alan için çocuklardaki belirgin özellikler: okuma, hikaye anlatma, açıklama yapmayı sevme, öykü, şiir, makale ve günlük yazma, zengin sözcük dağarcığı. Öğretim etkinlikleri: tartışma, sunu, sözcük oyuncuları, gazete ve dergi çıkarma, öykü, fıkra anlatma, yaratıcı yazma etkinlikleri, koro halinde okuma. Öğretim stratejileri: okuma, yazma, dinleme, konuşma. Mantıksal matematiksel zeka, sayıları, örüntü ve mantığı kullanma. Sayıları ve matematik dersini sevme, düşüncelerini genellikle matematiksel olarak ifade etme, fikir yürütme, Matematiksel ve mantıksal ilişkileri belirleme, karşılaştırma yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma. Öğretim etkinlikleri, matematik ve mantıkla ilgili bilmece, şifre, oyun ve bulmacalar hazırlama, problem çözme, sınıflama, gruplandırma, bilimsel düşünme, eleştirel düşünme, karikatür ya da resimleri mantık sırasına göre dizme, eleştirel düşünme gerektiren oyunlar oynama. Öğretim stratejileri, hesaplama, çözme, kavramsallaştırma, eleştirel düşünme, mantık sırasına göre dizme. Uzamsal zeka, görsel ve uzamsal öğeleri doğru ve soyut biçimde algılama. İlgi alanı için çocuklardaki belirgin özellikler, güçlü yön ve mekan algısı, harita okuma, sanat yeteneği, görsellerle öğrenme eğilimi, üç boyutlu nesnelerle çalışma, parçalayıp birleştirme ve oluşturma, renk, şekil, resim, dokularla ilgili yüksek farkındalık ve bunlarla ilgili ürün oluşturma. Öğretim etkinlikleri. Görsel sunumlar, sanat etkinlikleri, resim yapma, yapboz oluşturma, afiş, poster oluşturma, resim yorumlama, görsel düzenleme uygulamaları, resim analizi ve imgelem etkinlikleri. Öğretim stratejileri, inceleme, görselleştirme, boyama, hayal etme, oluşturma. Bedensel kinestetik zeka, bedenini etkili kullanma. İlgi alan için çocuklardaki belirgin özellikler. Fiziksel olarak aktif, atletik, güçlü bir denge ve el-göz uyumu, en iyi yaparak, yaşayarak öğrenme, tez canlılık. Öğretim etkinlikleri, drama, dans, spor, alan, gezileri, pandomim, el becerileri, yemek yapma, bahçecilik, ısınma, rahatlama ve oluşturma etkinlikleri, kesip yapıştırma. Öğretim stratejileri, yapma, dokunma, oynama, dans etme, kesme, yapıştırma. Müziksel zeka, müzikal yapıları anlama, üretme. İlgili alan için çocuklardaki belirgin özellikler. Şarkı söyleme, mırıldanma, ritim tutma, çalgı çalma, müzik türlerine ilgi, ritmi hatırlama, müzik etkinlikleriyle uğraştıran, aşırı zevk alma, müzik etkinlikleriyle uğraşmaktan aşırı zevk alma, müziğin ritmine göre alkış tutma ya da yürüme. Öğretim etkinlikleri. Şarkı oluşturma, duygu ve düşüncelerini müzik yoluyla ifade etme etkinlikleri, tekerleme, besteleme, çalgı çalma, hikayeyi duygusal, parantez içinde üzgün, mutlu, kızgın, heyecan olarak okuma, müzik eşliğinde şiir okuma. Öğretim stratejileri, şarkı dinleme ve söyleme, şiir, hikaye, slogan ve benzeri duygusal okuma. Kişiler arası zeka, başkalarının davranış ve güdülenmelerine duyarlı olma. İlgili alan için çocuklardaki belirgin özellikler, diğerlerinin isteklerini, güdülerini, davranışlarını anlama ve iyi geçinme, işbirlikçi öğrenmeye eğilim, mimik ve yüz ifadelerini analiz etme. Öğretim etkinlikleri, işbirlikle öğrenme, tartışma gösterisi ve toplantı düzenleme, akran öğretimi, gözlem taklit. Öğretim stratejileri, işbirlikle öğrenme, iletişim ve etkileşimde saygılı olma. Bireysel zeka, kendi davranış, inanç ve düşünce süreçlerinin farkında olma. İlgili alan için çocuklardaki belirgin özellikler. Kendi başına olmaktan zevk alma, bağımsız çalışma, kişisel özelliklerinin farkında olma, kendini değerlendirme becerisi, güçlü ve zayıf yönlerini bilerek karar ve sorumluluk alma. Öğretim etkinlikleri. Bireysel özellikler ve tercihleri kullanma olanağı. Bireyselleştirilmiş öğretim, bağımsız çalışma, günlük tutma, kişisel neden, sonuç ve etki tepki şeması oluşturma. Öğretim stratejileri, kendi yaşamı ile ilişkilendirme, seçimde bulunma. Doğa zekası, doğal çevreyi anlama, tanıma ve düzenlemeye eğilimli olma. İlgili alan için çocuklardaki belirgin özellikler. Doğaya karşı aşırı merak ve ilgi, hayvan besleme isteği, bitki yetiştirme eğilimi, doğa ve çevre ile ilgili yazılar okuma. Öğretim etkinlikleri. Gezi, gözlem yaparak, yaşayarak öğrenme, belgesel izleme ve analiz etme, gözlem yapma, sınıflama, gruplandırma etkinlikleri yapma. Öğretim stratejileri. İnceleme, gözleme, koleksiyon yapma. Çoklu zeka kuramına dayalı örnek etkinlik. Ders hayat bilgisi, sınıf 3, süre 40 artı 40 dakikadan 80 dakika, tema benim eşsiz yuvam, kazanımlar, B.3.38, evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapması gerektiğini uygulayarak gösterir. Süreç, öğrencilerin üçerli gruplar oluşturması sağlanır. Gruplar yansıtılan aşağıdaki sorular ışığında düşünce ve deneyimlerini paylaşır. Evinizde tehlikeli ya da acil bir durum yaşadınız mı? Paylaşınız. Grup paylaşımları sınıfta paylaşılır. Parantez içinde kişiler arası zeka. Grup üyelerinin evde yaşanacak olası tehlike ya da acil durumları listeleyerek yazmaları istenir. Parantez içinde mantık matematiksel zeka. Gruplar evde yaşanacak tehlikeli ya da acil bir durumu sınıflar. Parantez içinde doğa zekası. Her grup bu durumlardan bir tanesini seçerek böyle bir durumda ne yapması gerektiğini tartışır. Böyle bir durumda stres yönetimi için ne yapılmalıdır? Parantez içinde nefes alma tekniği bireysel zeka. Gruplar seçtikleri bu durum ile ilgili resim yapar. Gruplar birbirlerinin resimlerini inceler. Parantez içinde uzamsal zeka. Gruplar seçtikleri durum ile ilgili yazmaya dayalı bir ürün, parantez içinde şiir, öykü, slogan ve benzeri oluşturur. Parantez içinde dilsel zeka. Gruplar yazdıkları bu ürünü bilinen bir müziğin ezgisiyle söyler. Duygulu tonla ya da koro halinde okur. Parantez içinde müziksel zeka. Gruplar oluşturdukları ürünü drama yöntemiyle canlandırır. Parantez içinde bedensel zeka. Özet. Eğitim bilimleri, psikoloji, sinir bilim alanlarında yapılan araştırma sonuçları giderek daha öğrenci merkezli yöntem ve yaklaşımların geliştirilmesine neden olmaktadır. Son yıllarda bu yaklaşımların çoğu ile ilgili yapılan araştırma sonuçları öğretimin daha etkili gerçekleştirildiği yönündedir. Bu noktada eğitimcilerin bu yaklaşımları tanıma, uygulama ve bunlara ilişkin olumlu tutuma sahip olmaları önemlidir. Bu bölümde bu yaklaşımlardan oluşturmacı, parantez içinde yapılandırmacı öğrenme, probleme dayalı ve proje tabanlı öğrenme, işbirlikli öğrenme, beyin temelli öğrenme ve çoklu zeka kuramı üzerinde kısaca durulmuştur. Yaklaşımlar öncelikle kısaca tanıtılarak uygulamaya ilişkin ipuçları vermesi açısından bazı örnek, işlem ve süreçler öz olarak verilmiştir. Bu bölümde ilk olarak oluşturmacı, parantez içinde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına yer verilmiştir. Bu yaklaşıma göre öğrenme için öğrencilerin aktif olarak bilgiyi oluşturması ve yeni bilgiyi var olan bilgilerle ilişkilendirmelerini sağlanmalıdır. Öğrenmenin kolaylaştırılması öğrenme işinde öğrenciye dış dünyaya yönelik olarak kendi bireysel bilgi anlam ya da yorumlarını oluşturması için rehberlik edilmelidir. Oluşturmacı yaklaşım öğrencilerin bir konuyla ilgili olarak çoklu görüş açıları oluşturma yoluyla öğrenmesi gerektiğini ve bunun da en iyi işbirlikli öğrenme ortamlarında gerçekleşebileceğini vurgular. Öğretim ortamında etkileşim ve işbirliğe özendirmek önemlidir. Öğretmenin işlevi daha çok öğrenme ortamının düzenlenmesinde hangi öğrenmelerin teşvik edileceği, farklı çözümler ve görüş açılarının oluşması için üzerinde birlikte çalışılacak öğrencinin ilgisini çekecek, onu ya da yakın çevresini etkileyen gerçek ve özgün problem, sorun ya da konuların belirlenmesi ve bütün bu süreçlere ilişkin değerlendirme etkinliklerini planlama ve uygulamadır. Öğretmenin en önemli rolünün bu süreci kolaylaştırmak olduğu vurgulanmalıdır. Probleme dayalı ve proje tabanlı öğrenme birbirlerine çok benzeyen yaklaşımlardır. PDÖ yaklaşımına göre öğrenme sorun çözme sürecinin merkezinde aktif olarak gerçekleştirilmelidir. PDÖ etkinliklerinin birincil hedefi problem çözme, öz yönetimli öğrenme, etkileşim ve işbirlikli öğrenme ve benzer birçok beceriyi geliştirmektir. İçeriği öğrenme, becerilerin geliştirilmesine oranla ikinci plandadır. PTÖ benzer şekilde öğrencilerin ilgisini çekebilecek, ilginç programda yer alan ya da gerçek yaşamdan soru ya da sorunlar üzerinde bilimsel araştırma yöntemi çerçevesinde disiplinler arası kavram, konu ya da becerilerin bireysel ya da grupla çalışma yoluyla kazanılmasını amaçlayan bir yaklaşımdır. İşbirlikli öğrenme. Öğrencilerin bir amaç doğrultusunda birlikte çalışma yoluyla öğrenmelerine dayalı bir yaklaşımdır. Öğrenciler küçük karma gruplarda birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek çalışma olanağı bulurlar. Grup üyeleri birbirlerine öğreterek ya da işin belirli bir bölümü ile ilgili görevi yerine getirerek yardımlaşırlar. İşbirlikli öğrenmenin temeli öğrencilerin etkileşimli işbirliği etkinliklerinde öğrenme ve deneyimler yoluyla etkileşim becerilerine dayalı işbirlikli öğrenme becerilerini kazandırmaya dayanır. BTÖ, beyin konusunda yapılan araştırma bulgularının öğrenme-öğretme sürecine uyarlanmasına dayalı bütüncül bir yaklaşımdır. Öğrenmenin beyin uyumlu olarak gerçekleştirilmesi için gerçek yaşam bağlamında özgün öğrenme ve değerlendirme yaşantıları ve sosyal etkileşime dayalı özgür, zenginleştirilmiş, farklı ve birbirini destekleyen yöntemlerle örülmüş ortamlarda olması gerekir. Beyin uyumlu bir öğretim için beslenme, dinlenme, hareket ve elbette duyguların öğrenme-öğretme sürecinin önemli öğeleri olduğu vurgulanmalıdır. Çoklu zeka kuramı, bireyin doğal bir ortamda zenginleştirilmiş bir çevrede sorun çözmek, değişik etkinliklerde bulunmak için daha çok kapasiteye sahip olduğunu ileri süren bir kuramdır. Bu zeka alanları dilsel zeka, mantıksal matematiksel zeka, uzamsal zeka, bedensel kinestetik zeka, müziksel zeka, kişiler arası zeka, bireysel kişisel zeka ve doğa zekasıdır. Öğretme ortamında öğrenciler arasındaki farklılıklar dikkate alınarak çeşitli öğretim stratejilerinin birlikte kullanılması önem kazanmaktadır. Öğretmenlerin öğrencilerin zeka alanlarına yönelik etkinliklerinde bir zekadan diğerine geçerek öğrencilerin aktif olarak öğrenmeye katılmaları ve zekalarını da en üst düzeyde geliştirebilmeleri sağlanmalıdır. Anahtar kelimeler, oluşturmacı öğrenme, probleme dayalı ve proje tabanlı öğrenme, işbirlikli öğrenme, beyin temelli öğrenme, çoklu zeka. Değerlendirme soruları. 1. Anlam anlayanın dışında öğretme işlemleri yoluyla üretilir. 2. Bilgi birey tarafından oluşturulur. 3. Öğretmenler öğrenenler için olayları yorumlar. 4. Bilgi bireyin deneyimlerine dayalı olarak yorumlanır. 5. Öğrenmede öğrenenin duygu, inanç, tutum ve değerleri belirleyicidir. Yukarıdakilerden hangileri oluşturmacı öğrenme yaklaşımı ile ilgilidir? A. 1, 2 ve 3. B. 2, 4 ve 5. C. 2, 3 ve 5. D. 2, 3 ve 4. E. 1, 4 ve 5. 2. 1. Farklı görüş açılarından olası en iyi durumu görme. 2. Alternatif görüş açılarını anlamak için gösterilen çaba. 3. Kişi başına düşen işi paylaşma ya da fikir birliğine varma. 4. Bir konu ile ilgili çoklu görüş açılarını anlama, geliştirme ve karşılaştırma. 5. Temelde deneyimleri paylaşma. Oluşturmacı yaklaşımda işbirliği etkinliklerini sıradan bir küme çalışmasından farklılaştıran ilkeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 3, 4, 5. D. 1, 2, 4. E. 2, 3, 5. Oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı öğretme süreçlerinde değerlendirmeye ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öğrenme amaçlarına uygun ölçme araçlarıyla değerlendirme, düşünme ve yaşam becerilerindeki performansı geliştirme ve değerlendirme. C. Öğretimi öğrenci için daha açık ve net hale getirme. D. Bireysel farklılık ve gelişmeye dayalı ölçme. E. Ölçüt dayanıklı değerlendirme. 4. Oluşturmacı yaklaşımda öğrenme döngüsünün keşfetme aşamasında öğrencilerin gerçek bir örnek, resim ya da nesne ile ilgili olarak verilen sorular ışığında grupça tartışmalarını sağlama etkinliğiyle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek hedeflenmez? A. Öğrencilerin var olan bilgilerini hatırlamaları. B. Bilgi ve fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşmaları. C. Doğru yanıtı vermeleri. D. Dersin içeriği, beceriyi ve tutumlarla tanışma. E. Konuya ilgi ve dikkatlerini çekme. 5. 2012 KPSS. Elif öğretmen sınıfındaki öğrencilerden bir grubun gribe yakalanması üzerine sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir. Kazanımını gerçekleştirmek için bir çalışma yapmaya karar verir. Öğrencilerden gribin sebepleri, yayılması, tedavisi ve gripten korunma hakkında araştırma yapmalarını, bulgularına eleştirel düşüncelerini de katarak sınıfta paylaşmalarını ister. Elif öğretmenin öğrencilerden yapmasını istediği çalışma aşağıdakilerden hangisine örnektir? A. Fikir taraması, B. Proje, C. Örnek olay, D. Görüşme, E. Grup çalışması. 6. 2012 KPSS. Mevsimler konusunu işleyecek olan fen ve teknoloji dersi öğretmeni, öğrencilerine mevsimlerle ilgili poster, şiir, makale, bulmaca, pandomim gösterisi gibi etkinliklerden bir tanesini seçebileceklerini söyler. Öğrencilerin seçim yapmalarının ardından çalışmalarını bir sonraki derste sunmalarını ister. Bu öğretmen aşağıdaki öğrenme öğretme kuramlarından hangisini kullanmıştır? A. İşbirliğine dayalı, B. Programlı öğretim, C. Beyin temelli, D. Basamaklı öğretim, E. Çoklu zeka. KPSS 7. ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. İlk öğretim 6. sınıf öğretmeni ders işlerken çevre mimarı olarak bir ekip çalışması yürütüyorsunuz ve bir gün size mektup gelir der ve mektubu okur. Sayın yetkili, evimizin arka bahçesine garaj eklemek istiyoruz. Sizden iki farklı özellikte garaj tasarlamanızı istiyoruz. Biz bunlardan en fazla beğendiğimizi seçeceğiz. Lütfen kullanım alanını en iyi şekilde değerlendiriniz. Saygılarımızla Müge ve Aykut. Öğretmen daha sonra şu soruları sorar. Tasarıma başlamadan önce neyi neden bilmek sizin için daha iyi olurdu? Bu bilgi size nasıl yardımcı olur? 7. Öğretmenin bu örnekte hangi öğrenme yaklaşımına dayalı ders işlediği söylenebilir? A. Probleme dayalı öğrenme, B. Basamaklı öğretim, C. Programlı öğrenme, D. Eğitsel oyunlara dayalı, E. Çoklu zeka. 8. Öğretmenin dersi bu şekilde işlemesi öğrencilerde en temel hangi özelliğin gelişmesine yardımcı olur? A. Neden-sonuç ilişkisi kurma, B. Araştırma becerilerini geliştirme, C. Bilimsel terminolojileri öğrenme, D. Arkadaşlarıyla etkileşim kurma, E. Bireyselliklerini ifade etme. 9. Aşağıdakilerden hangisi işbirlikli öğrenme öğretmen-öğrenci etkileşimi bağlamında doğru değildir? A. Bağımsız düşünmeyi özendirme. B. Tüm grup üyeleri için kapsamlı etkileşim. C. Grubun kendine yönelik düşünmesi. D. Kritik noktalarda kısa ve sık müdahale. E. Görev ve rolleri belirleme ve çekilme. 10. 1. İçerik öğrencinin gerçek yaşamı ile ilgili olmalı. 2. Değerlendirme öğretim sürecinin sonunda yapılmalı. 3. İçerik günlük olaylarla ilişkilendirilmeli. 4. Dersler tek bir öğrenme stiline göre planlanmalı. 5. Öğrencilere göre farklı görev ve sorumluluklar verilmeli. Beyin temelli öğrenme ile uyumlu öğretim etkinlikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. 1, 2 ve 3. B. 1, 2 ve 4. C. 1, 3 ve 5. D. 2, 3 ve 4. E. 3, 4 ve 5. 11. 2011 KPSS. Şafak öğretmen işbirliğine dayalı öğrenmeyi kullanmak üzere öğrencileri gruplara rastgele dağıtarak Kartallar ve Şahinler adlı iki grup oluşturmuştur. İki gruba da her hafta vereceği etkinlikler için kendi gruplarıyla birlikte çalışacaklarını söyler. Başarıyı izlemek için Şafak öğretmen Kartalları takım puanları bakımından, Şahinleri de bireysel puanları bakımından her hafta değerlendirip puanlarını ne kadar arttırdıklarını not eder. Bu uygulamada dönem sonunda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Her iki grupta da başarı puanları bakımından eşit miktarda artış ve aralarında pozitif etkileşim olacaktır. B. Kartalların başarı puanları ve aralarındaki pozitif etkileşim düzeyi daha iyi olacaktır. C. Şahinlerin başarı puanları ve aralarındaki pozitif etkileşim düzeyi daha iyi olacaktır. D. Her iki grupta da başarı puanları ve aralarındaki pozitif etkileşim bakımından bir değişim gözlenmeyecektir. E. Kartallar aralarındaki pozitif etkileşim düzeyi, şahinler ise grup puanı bakımından daha başarılı olacaklardır. 12. Beslenme ve uyku gibi fiziksel hareket ise beynin yaşamını, işlevlerini, öğrenmesini sürdürebilmesi için çok önemli bir role sahiptir. Hareket daha iyi hatırlamayı, hızlı tepkide bulunmayı ve yaratıcılığı geliştirmektedir. Bu nedenle hareket okuma, yazma, bellek gibi işlevleri etkiler. Yukarıdaki bilgilerden hareketle öğrenme öğretme ortamlarında aşağıdaki yaklaşım ve yöntemlerden hangisini gerçekleştirmek uygun olmaz? A. Derslerde drama ve oyun etkinlikleri. B. Beden eğitimi derslerine önem verme. C. Dikkat dağıldığında hareket etme ve gerinme olanağı. D. Okulda öğrencilerin yeteri kadar hareketli olmalarını sağlama. E. Geleneksel oturma düzeni sağlama. 13. Aşağıdakilerden hangisi proje tabanlı öğretim ile uyumlu değildir? A. Proje konusu öğrencinin yaşamı ile ilgili olmalıdır. B. Projede öğrenci yeteneklerini çeşitli şekillerde ifade edebilmelidir. C. Proje öğrencinin ilgi ve yetenekleri ile tutarlı olmalıdır. D. Proje konusunda öğretmen tarafından yapılandırılmalıdır. E. Proje görevi disiplinler arası çalışmaya uygun olmalıdır. 14. 2012 KPSS. Sosyal bilgiler dersi oluşturmacı öğrenme temelinde işleyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? A. Öğrencilerin isteklerini, ilgilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alması. B. Öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu tutması. C. Konuları öğrencilere dağıtarak sınıfa sunmalarını istemesi. D. Öğrenilen bilgilerin başka alanlarda kullanılmasını istemesi. E. Öğrencilerin konuya dair ön bilgilerini harekete geçirmesi. 15. 2008 KPSS. Canlılarla ilgili kitapları okumayı seven, oyun oynarken, ders çalışırken yalnız olmayı tercih eden ve açık hava ortamlarında yapılan yürüyüşlerden hoşlanan bireylerin çoklu zeka kuramına göre hangi zeka alanlarının daha baskın olduğu söylenebilir? A. Öze dönük ve doğacı. B. Doğacı ve mantıksal. C. Mantıksal ve sözel. D. Sözel ve öze dönük. E. Öze dönük ve müziksel. 16. 2010 KPSS. Hasan ile Hüseyin saklambaç oynarken okula yurt dışından yeni gelmiş, Türkçe konuşmakta güçlük çeken, saklambaç oynamak isteyen fakat çekindiği için bir köşede sessizce oturan Sibel'in onlara baktığını görürler. Hasan utangaç bir yapıda olduğu için Hüseyin Sibel'in yanına gider ve onu oyuna katılmaya davet eder. Bu örnekte çoklu zeka kuramına göre Hüseyin'in hangi zeka alanı diğer alanlara göre daha gelişmiştir? A. Sözel, B. Görsel, C. Sosyal, D. Bedensel, E. Öze dönük. 17. 2012 KPSS. Sosyal bilgiler öğretmeni dersinde öğrencilerin proje ödevlerini hazırlamalarına yönelik olarak işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımını uygulamak istemektedir. Öğretmenin grup üyeleri arasında olumlu bağ oluşturmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Proje ödevi olarak verilen konunun tüm grup üyeleri tarafından öğrenilmesini istemesi. B. Grup başarılı olursa grup üyelerinin birlikte aynı ödülü alabileceğini belirtmesi. C. Her grup üyesinin farklı kaynaklardan birini seçerek o alanda ulaştıklarını grupla paylaşmaları gerektiğini söylemesi. D. Öğrencilerden kendilerine yakın ve sevdikleri arkadaşlarıyla aynı grupta yer almaları istemesi. E. Her bir grup üyesinin gerçekleştireceği görev ve rol tanımlaması yapılarak birlikte çalışmalarının gerektiğini belirtmesi. Cevap anahtarı. 1. B. 2. D. 3. E. 4. C. 5. B. 6. E. 7. A. 8. A. 9. E. 10. C. 11. B. 12. E. 13. D. 14. C. 15. A. 16 C 17 D. Ayrım sonu sayfa 180.